Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.
Günaydın Ömer abi.
Günaydın, ne haber?
İyidir, sağ ol, sen nasılsın?
İyi vallahi, soğuk bir Kopenhag, hep Stockholm diyorum.
Sendromundan abi, sendromundan.
Efendim?
Sendromdan dolayı diyorum. Orada da aslında bir şekil, bir rehin durumunuz var.
Sendromdan dolayıdır.
Burada da havalar soğudu hafiften aslında. Hatta dün hafiften karda serpiştirdi galiba.
Burada öyle, orada yok değil mi bir şey?
Var var, burada da soğumaya başladı.
Ha, kar var mı orada da?
Yok, çok hafif şöyle bir yağdı, evet. Dün bıraktı, o kadar.
Aynen, burada da öyle oldu. Fakat çarşamba günü kar görünüyormuş Stockholm'da. Fakat o öldürmeyen ama ısızlatan bir soğuk da var doğrusu. Şimdi çok büyük bir yürüyüş oldu. Onları sonra konuşuruz tabii, hı-hı, etraflıca. Ama şimdi Semra Hanım'ın saati.
Evet,
o
evet.
Da ikinci haftaya girildiğinde ikinci ve kritik deniyor. Çünkü devlet başkanları da gelip işte dağının kuyruğu kopacak mı kopmayacak mı belli olacak. Ortalıkta uçuşan da birçok metin var.
Hı hı.
Onların hepsini bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız Semra Hanım'la. Şimdi ben ona veriyorum.
Tamam. Görüşürüz birazdan.
Görüşürüz.
Günaydın Semra Hanım.
Günaydın abi. Kopenhag'dan selamlar herkese.
Teşekkürler. İstanbul'dan da size selam. Bütün aktivistlere ve hem de orada bizim için takip eden herkese. Hem birinci hafta neler oldu, bir genel olarak geçebilir miyiz? Hem de ikinci haftada, aslında demin Ömer abi de söyledi, kritik haftada bizi neler bekliyor? Üç aşağı beş yukarı.
Peki. Birinci hafta teknik müzakerelerin yapıldığı bir süreçti çoğunlukla. Çevre bakanları, öteki ilgili bakanlar, devlet başkanları bu hafta burada olacaklar. Dolayısıyla ülkelerin müzakere heyetleri bu siyasi liderlere karar vermeye kolaylaştırmak üzere metinler üzerinde çalıştılar geçen hafta boyunca.
Hı hı.
Ömer Bey'in az önce hatırlattığı gibi bir taslak anlaşmalar yağmuru altındayız burada. Neredeyse her gün yeni bir taslak çıkıyor ortaya. Günde birkaç tane taslağın çıktığı da oluyor. Taslaklar birbiriyle yarışıyor. En son cuma günü artık bu müzakere süreçlerinin resmi taslakları çıkmış oldu ortaya.
Evet.
Taslaklar, kimin taslakları, kısaca onları söyleyeyim size. İlk hafta biliyorsunuz ilk önce Danimarka'nın metni çıktı. Bazı ülkelerle yapılan ön görüşmeler, bir ölçüde de gizli görüşmeler sonucunda hazırlandığı öne sürülen bir metinli bu.
Hı hı.
Büyük bir tepki uyandı, evet, burada. Sizin de geçen hafta programlarda aktardığınız gibi.
Hı hı.
Fakat her müzakere grubundan ülkeler bu tekste karşı çıktılar. Hem görüşleri yansımadığı için hem de böyle bir informal sürecin sonucunda ortaya çıkan metin kabul edilemez olduğu için.
Hı hı.
Avrupa Birliği örneğin yalnızca bir kağıt parçası bu şeklinde bir değerlendirmede bulundu.
Hı hı.
Fakat onun arkasından müzakere gruplarının kendilerinin hazırladığı metinler geldi meydana. Çin'in öncülüğünde bu dörtlü çete diyorum ben bunlara. Brezilya, Hindistan, Güney Afrika'nın hazırladığı bir taslak metni var. Bu da bir gazetede yayınlandı. Onun arkasından gene Çin'in de bilgisi dahilinde en az gelişmiş ülkeler bir metin hazırladığı, Afrika grubunun bir metin hazırladığı, küçük ada devletlerinin kendilerinin ayrı bir metin, hı hı, hazırladığı yolunda bilgiler var. Bunlar çok fazla paylaşılmadı. G77 grubunun kendi toplantılarında müzakere, siyasi müzakere grubu biliyorsunuz G77 için. Onların kendi toplantılarında dağıtıldığı ve üzerinde görüş belirtildiği söyleniyor. Ve bu farklı taslaklar arasında bir eş güdümleme, bir ortaklaştırma yapılacağı da söyleniyor. Fakat, hı hı, bunların geleceği ne olacak, o konuda bir belirsizlik söz konusu. Çünkü cuma günü erken saatlerde bu iki ayrı müzakere hattı var biliyorsunuz. Onların başkanları kendi resmi metinlerini hazırladılar. Bir ölçüde de bu ortada dolaşan taslakları engellemeye de dönük bir adım bu. Aynı zamanda da Çevre Bakanları cumartesi gününden itibaren buradalardı. Onların müzakerelerini kolaylaştırmaya dönük bir çabaydı. Erken, hı hı, bir aşamada çıktı metin. Bu hafta çıkması bekleniyordu. Herkes şaşırdı. Bütün gruplar, müzakere grupları şaşırdı. Niye bu kadar erken çıktı diye. Farklı tepkiler var. Bu Kyoto altında süren müzakerelerin ve sözleşme altında süren müzakerelerin ayrı ayrı üretmiş oldukları metinlere. Bir grup ülke olumlu bakıyor metnin içinde yer verilen taslak olarak yer verilen hükümlere. Bazı ülkelerde karşı çıkıyorlar ve cumartesi günü bir genel oturum vardı yine. Hem sözleşmeyle ilgili hem de protokolle ilgili COP ve COPMOP toplantıları vardı cumartesi günü. Bu değerlendirme, haftanın değerlendirmesine dönük bir genel oturumdu. Bu genel oturumda da ülkeler görüşlerini ortaya koydular bu taslak metinlerle ilgili olarak. Şimdi kabaca neler var? Tabii ayrıntılı metinler bunlar. Çok genel olarak bizim anlaşmanın sonuçları açısından, beklediğimiz sonuçlar açısından neler sağlayabilir bu metinler? Onlara değinelim istersen.
Hı hı, lütfen.
Bu sözleşme altında devam eden müzakerelerin metni gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü 100 sayfadan büyük bir metindi bu. 7 sayfaya indi.
Hı hı.
Birden bu kadar küçülmüş olması da şaşırtıcı bir şeydi. Şöyle bir sonuç öngörüyor Kutayar, bu müzakere sürecinin başkanı. Bir paket, sözleşme altında süren müzakereler sonucunda bir paket ortaya çıkması, bir yeni anlaşma değil ama COP kararlarından oluşan bir paket ortaya çıkmasını öngörüyor.
Hı hı.
Şimdi bu 7 sayfalık metinde bu paketin özünü oluşturuyor. Şimdi ana metin bütün şeyleri, konuları kapsayan, onlarla ilgili hedefler ortaya koyan bir ana metin ve onlara eşlik edecek bu müzakere süreci altında tartışılan, müzakere edilen konu başlıklarının her birini ayrı ayrı düzenleyecek ek şeyler, COP kararları öngörüyor. Dolayısıyla bir paket çıkmasını öngörüyor. Şu açıdan olumlu karşılandı bu metin. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından Kyoto Protokolü'nün devamını öngörüyor. Çünkü öteki müzakere hattında da Kyoto Protokolü'nün ikinci dönemdeki hedefleri hakkında şeyler var, öngörüler var. Dolayısıyla hem öteki müzakere sürecine referansta bulunmuş oluyor ama onu yaparken aynı zamanda Kyoto'nun devam edeceği ve sözleşme altında yeni bir anlaşmanın daha sonra yapılabileceği yolunda bir öngörü üzerine hazırlanmış metin. Bu açıdan ilginç ve dediğim gibi G77 için oldukça memnuniyetle karşıladı bu şeyi, bu metni. Şöyle öteki ayrıntılarına baktığımızda tabii köşeli parantezler çıktı artık. Bu müzakerelerin netleşmeye başladığı anlamına geliyordu. Normal parantezler vardı geçen haftaya kadar, cumaya kadar. Şimdi bakanların içinden seçim yapabilecekleri belli birkaç tane seçeneğe indirilmiş oldu bu şeyler, hedefler. 1,5 ile 2 derece arasında, yani iki ayrı parantez var. 1,5 derece ve 2 derece. Sıcaklık artışının en sürecesi döneme göre artışta sınırlandırmayı öngörüyor. Bu olumlu bir şey. Hangisinin sonuçta elimize geleceğini bilmiyoruz. 2050 hedefi var. En çok eleştiri alan şeylerden bir tanesi bu. Hedeflerden bir tanesi burada. Uzun vadeli bir hedef koyuyor bu. Ortak vizyon diye bir kavram var biliyorsunuz müzakere sürecinde. Bu bir ölçüde de ortak vizyonun tanımını oluşturan bileşenler bunlar. 2050'de bütün tarafların 50, 80, 85, 95 gibi farklı seçenekler var. Bu oranlarda emisyon azaltımları konusunda anlaşmaları bekleniyor. Gelişmekte olan ülkeler için belli bir şey yok, hedef yok. Yani 2020'ye kadar, 2050'ye kadar ne yapacakları konusunda bir açıklık yok burada. O belirsiz bırakılmış. Gelişmiş ülkeler için de 75-85, 90-95 gibi değişen şeyler var, rakamlar var. Yine bunların hangisi olacağını göreceğiz. 2020 konusunda, yani en çok beklenen kısa vadeli ya da orta vadeli
bulunan bir yandan da.
Evet, emisyon azaltımı hedefleri ne yer verilmemiş metinde. Bu da en fazla eleştiri alan noktalardan bir tanesi. Ve bir de emisyonların ne zaman en yüksek noktaya ulaşıp düşmeye başlaması gerektiği konusunda da bir şey yok. Bu peak'in yeri diye adlandırdığımız. Mümkün olduğunca çabuk diyor metin yalnızca. Burada da biliyorsun bir kesinlik olması gerekiyordu. Bu 1,5 ya da 2 derecelik sıcaklık artışı konusunda bir öngörüye sahip olabilmek açısından. Bunun dışında şöyle bir metne bakıyorum ben. Dediğim gibi gelişmekte olan ülkeler için yalnızca şimdiye kadar olan trendlerden bir ölçüde sapma sağlanması, yani artıştan azalma, Türkiye'nin dediği gibi yönünde bir hedef belirlenmesi öngörülüyor. Öteki ayrıntılarını istersen daha sonra değerlendirelim. Adaptasyon konusunda bir çerçeve programı benimsenmesini öngörüyor bu metin.
Hı hı.
Bu açıdan da yararlı. Kapsayıcı görünüyor metin. Genel olarak üzerinde uzlaşılabilecek ana noktaları ortaya koymuş olduğu için de müzakerelere yön verme yeteneğine sahip bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Cumartesiden itibaren de bakanlar vardı burada. Dün pazar günü Danimarka Çevre İklim ve Enerji Bakanı, eski İklim ve Enerji Bakanı, şu anda Avrupa Birliği İklim Komisyonu'na aday gösterilen Conny Hedegaard, dün daveti üzerine 50 tane bakanı, ülkenin bakanı, çevre bakanı daveti üzerine 48 tane bakan buradaydı. Bunlar bu taslak metinler üzerinde konuşmaya başladılar. Bir ölçüde müzakereler teknik heyetlerden alınıp siyasilere devredilmiş oldu. Bu açıdan da ilginç. Birçok ülke bunu eleştiriyor. Özellikle Afrika grubu bu kadar erken bir aşamada siyasilerin eline teslim edilmesini, müzakere metinlerinin kabul edilemez buluyor.
Buradaki sıkıntı nedir peki? Yani Afrika Birliği mesela neden buna karşı çıkıyor? Acilen siyasilerin eline geçmesi daha dar bir kapsamlı bir anlaşma mı demek, yoksa belki de daha çabuk çözülebilir bir durum mu demek, olamaz mı?
Anlaşmanın kapsamından ziyade bir ölçüden çarşambaya kadar resmi olarak öyle devam etmesi gerekiyordu. Çarşambaya kadar teknik heyetlerin bunu görüşüp daha az sayıda seçenekler, yani siyasilerin verecekleri kararları kolaylaştıran, açığı da daraltan bir metin üzerinde çalışılması ve onun bakanlara devredilmesi öngörüyordu. Hatta şöyle tepkiler vardı. Bizim devlet başkanlarımız bu toplantıya geldi. 18'indeki siyasilerin olacağı, liderlerin olacağı aşamada buraya gelmeyebilirler tepki olarak diye bir şey var onlardan da. Protesto niteliğinde değerlendirme var. Onun dışında başka birkaç önemli gelişmeden, bu müzakerelerin yürüyüşüyle ilgili başka birkaç gelişmeden bahsedelim istersen. Avrupa Birliği şimdiye kadar olmadığı kadar geride kalmış gibi görünüyor. Özellikle Kopenhag'daki müzakerelerde liderlik rolü atfediyordu kendine, biliyorsun. Fakat liderlik hem müzakere metinleri açısından hem de finansman desteği, alt gelişmiş ülkelere yapılacak finansman desteği konusunda artık çok gerilerde kalmış gibi görünüyor Avrupa Birliği açısından bakıldığında. Ve bir ölçüde de hani eleştirilecek noktalardan bir tanesi bu. Müzakerelere Çin ve Amerika'nın eline bırakmış gibi, biraz hani meydanı onlara bırakmış gibi görünüyor Avrupa Birliği.
BBC'nin haberlerinde mesela böyle değil. BBC'ye bakacak olursak özellikle oluşturulacak bu yoksul ülkelere yardım fonunda ciddi paralar aktarmayı öngördüğü, 7 milyar 200 milyon euroluk bir yardım aktaracağı, daha önce 6 milyar demişti, 7'ye çıkarttı falan diye, böyle hani daha mutlu bir hava var genel anlamda.
Buradan bakınca öyle görünmüyor. Belki burada az geçmiş ülkelerin bakışı daha ağır basıyor. Onların sesi, eleştirileri daha yüksek çıkıyor burada. Belki o nedenle Avrupa'dan bakıldığında farklı görünüyor. Çünkü Danimarka'nın da hani böyle davranmasının bir nedeni o. Gerçekler farklı, soruna atfedilen değerler farklı. Tabii bir ölçüde hani miktarın kesinleşmiş olması, Avrupa Birliği tarafından verilecek desteğin miktarın kesinleşmiş olması önemli bir gelişme sayılabilir. Fakat özellikle hani finansman dışındaki konularda, bu hedefler konusunda, anlaşmanın genel yapısı konusunda hala konuşmaya devam ediyor ama gidişata bakıldığında Avrupa Birliği, pardon, Amerika ve Çin'in niyetleri, onların pozisyonları neredeyse Avrupa Birliği'ni geride bırakmış gibi görünüyor. Çevre Bakanları toplantısına bahsederken Türkiye'nin Çevre Bakanı'nın, Çevre ve Orman Bakanı'nın burada olmadığını da hatırlatalım istersen. Büyük olasılıkla bu davet edilen 50 çevre, ülkenin Çevre Bakanı içinde o listede Türkiye'de vardı. Fakat Çevre Bakanı şeyde değil, Kopenhag'da değil, Türkiye'deydi. Türkiye'nin strateji belgesini açıklıyordu. Burada olmak önemli çünkü Türkiye'nin kendi pozisyonunu açıklayabilmesi açısından, hani bu pozisyonu paylaşırız paylaşmayız o başka bir konu. Fakat burada öteki bakanlarla bu pozisyonun paylaşılması Türkiye açısından da kolaylaştırıcı. Belki kendi arayışını da sesini de duyurabilmek bakımından fonksiyonel olacak bir adım olabilirdi. Keşke burada olsaydı bakan. Perşembe günü geleceğini biliyoruz. Son aşamada biraz geç de olacak Perşembe günü. Çünkü büyük ölçüde bakanlar tarafından bu seçimler yapılmış olacak metindeki hedefler açısından.
Hı hı. Yani bir yandan da aslında Türkiye'nin sürece bakışını da 3 aşağı 5 yukarı strateji belgelerinde de gördük. Bunlarla gelecekse belki de hayırlısı mı gelmemesi veya geç geliyor olması diye de düşünmek çok mu kötü?
Belki bakan ikna olabilirdi burada. Önceki bakanlarla konuştuğunda daha yüksek hedefler açıklanması gerektiği yolunda o fırsat da değerlendirilememiş oldu böylece belki de. Hani şeyi görmek burada, siyasi havayı görmek de önemli bir şey. Yani Türkiye'den bakıldığında farklı, buradan bakıldığında farklı yürüyor çünkü. Müzakerelerin gidişatı farklı görünüyor. Dolayısıyla hani Türkiye'den bakmaya devam etmek yerine müzakerelerin kalbinde bulunup burada şey yapmak, değerlendirme yapmak, belki pozisyonu gözden geçirmek, yeni bir değerlendirme yapmak mümkün olabilirdi. Böyle Türkiye'nin pozisyonu. Tuvalu ile ilgili birkaç şey ekleyeyim istersen.
Lütfen.
Cumartesi günü benim dinlediğim oturumda, COP-MOP ve COP oturumlarında Tuvalu yine en fazla konuşan ülkeydi. Çünkü artık neredeyse Danimarka ile Tuvalu ikili bir diyalog içindeler bu konuda. Bütün ülkeler bir tarafa, Tuvalu ve Danimarka bir tarafa gibi olmaya başladı. Ve pek de alışkın olmadığımız şekilde ikili yürüyor bu müzakereler. Danimarkalı bakan Tuvalu müzakere yetkilisiyle, Tuvalu temsilcisiyle ikili konuşmalar yapıyor. Oturumlar sırasında ona durumu açıklamaya çalışıyor. Fakat bir ölçüde de tabii erteleme diyelim, öteleme gibi bir çaba söz konusu. Tuvalu hani bir kontak grup, temas grubu kurulmasını istiyor. Hem protokol önerisi hem de sözleşme altındaki yeni anlaşma önerisi konusunda. Ve COP-MOP başkanı habire danışmaya devam ettiğini ama sonuca ulaşılamadığını söylüyor Tuvalu'ya. O da biraz tepki oluşturuyor tabii Tuvalu tarafından bakıldığında. Cumartesi günü en sonunda burada herkes ağlıyor diyebilirim geçen haftadan bu yana. Bütün açıklamalar dün gece ağladım diye başlıyor. Tuvalu müzakere temsilcisi de bir önceki gece içinde bulunduğu durum açısından kendisini çok zor durumda hissettiği ve ağlama kertesine geldiğini söylüyordu. Fakat aynı zamanda da Danimarkalı bakana çok ağır eleştiriler yöneltiyor. İşte basında yer alan haberleri değerlendirdi. Tuvalu'nun özellikle Danimarka'yı küçük düşürmek, onu utandırmak bu müzakerelerde takındığı tavır nedeniyle gibi bir gizli amaçla bu pozisyondan vazgeçmediği yönünde değerlendirmeler varmış basında. Ben karşılaşmadım bunlarla. Bu basının eleştirilerine ya da gözlemlerine yanıt verdi Tuvalu temsilcisi. Hı hı. Böyle bir niyeti olmadığını söyledi. Fakat arkasından da hemen Danimarka'nın tarihine yaptığı atıflarla bir ölçüde yine utandırmaya devam etti Danimarkalıları.
Tabii bir yandan da koyun can derdine, kasap et derdine diye de bakabiliriz herhalde bu noktada.
Evet, tam da onu söylemeye çalışıyordu zaten. Danimarka'nın biliyorum dedi tarihte, yani siz çok görüştünüz bu şeylerden önce, bu Kopenhag'daki görüşmelerden önce. Neredeyse bütün ülkelere gittiniz, herkesle konuştunuz. Biliyorum tarihte siz böyle hep çok dolaştınız, çok yere gittiniz. Tuvalu'ya da gelmiştiniz. Hala Tuvalu'da Danimarkalılar var. Ama bu sefer bu müzakerelerden önce gelmediniz Tuvalu'ya. Gelseydiniz benim ne demek istediğimi, niye böyle bir pozisyon aldığımı anlardınız dedi. Bu da çok ağır bir eleştiriydi gerçekten. Şey yapmak zorunda bıraktı Connie Hedegaard'ı. Ek açıklama yapmak zorunda bıraktı ve hiçbir önerinin masadan alınmadığını, hepsinin eşit şekilde değerlendirileceğini tekrar tekrar söylemek zorunda kaldı Tuvalu'ya. Böyle bir genel hava var. Bir de şunu söyleyelim. Belki kapatmadan önce, belki süremiz dolmuştur. Bir bağlayıcı anlaşma. Burada herkes bunu söylüyor. Dünyada da herkes bir bağlayıcı anlaşma çıkmasını bekliyor. Fakat bu bağlayıcı anlaşmadan ne kastettiğimizi açıklıkla getirmek lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi herkesin bu bağlayıcı anlaşma konusunda farklı tanımı ve farklı beklentisi var. Örneğin Avrupa Birliği.
Evet.
Kyoto Protokolü'nün devamının getirilmeyip, yani 2012 sonrasında Kyoto protokolünden vazgeçilip sözleşme altında yeni bir anlaşma yapılması ve bütün tarafların işte Amerika'nın da dahil olacağı, başlıca ekonomilerin de dahil olacağı, herkesin hedefleriyle yer alacağı bir anlaşmadan bahsediyor. Hı hı. Dolayısıyla Kyoto süreci sonlanmış oluyor Avrupa'yı açısından. Onların bağlayıcı anlaşma tanımı bu. Hı hı. Japonya ve Avustralya için de böyle. Onlar da Kyoto yerine yeni bir anlaşma. Single agreement diyor onlar. Yani şey yok, farklı farklı protokoller olmayacak. Yeni bir anlaşma olacak. Hı hı. Dolayısıyla yine herkes hedeflerle, bağlayıcı hedeflerle içinde olacak. Amerika da buna benzer bir pozisyon takınıyor ama onun ayrıntıları çok belli değil. O uygulama anlaşmasından bahsediyor. Gene bağlayıcı olacağını söylüyor. Fakat bir uygulayıcı anlaşma bekliyor. Avrupa Birliği'nin, Japonya'nın, Avustralya'nın söylediği, sözünü ettiği bu tek bağlayıcı anlaşma geri kalanlar için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü onlar Kyoto'nun devamı istiyorlar. Onların tek, hı hı, bağlayıcı anlaşma diye bekledikleri şey Kyoto'nun devam etmesi, ikinci günlük dönemi olarak 2013-2018 ya da 2013-2020 gibi bir süre öngörüyorlar. Bu süre içerisinde bu ek bir ülkeleri hala daha yüksek hedeflerle bağlayıcı yükümlülükler altında olacaklar. Fakat gelişmekte olan ülkeler belki aralarında farklılaştırma yapılabilir. Biraz daha gelişmiş olanlarla en az gelişmiş olanlar arasında, yükümlülükleri arasında. O belki bağlayıcı olmayacak yeni bir düzenleme şeklinde bu sürecin sonucunda ortaya gelebilir. Dolayısıyla onların bağlayıcı anlaşması Kyoto'nun ikinci yükümlülük dönemine ilişkin bir bağlayıcı anlaşma. Hı hı. Böyle bir hani birden fazla yaklaşım ve tanım var bağlayıcı anlaşmaya dair. Belki şunu beklemek, Açık Radyo dinleyicilerinin de beklentilerini belki bu daha fazla karşılayacak olan bir şey. Kyoto'nun ikinci yükümlülük döneminin sağlanması, yani ek bir ülkelerinin daha yüksek bağlayıcı hedeflerle ve finansman desteği yükümlülükleriyle bağlandığı bir ikinci yükümlülük döneminin öngörüldüğü bir anlaşma ve sözleşme altında da emisyonları yüksek olan ülkelerin, yani bir ölçüde artık sorumluluk sahibi olmaya başlayan ülkelerin de politikalarını değiştirecekleri, emisyon artış trendlerini tersine çevirecekleri bir anlaşma. Ve bu iki anlaşma birbirine bir şekilde bağlanmak durumunda, hem hedefler açısından hem de öteki uygulayıcı araçlar açısından. Böyle bir sonuç çıkmasını beklemek daha etkin bir yeni iklim rejimi sağlayabilecek seçenek gibi görülüyor. Yoksa yalnızca Kyoto protokolünün devamı şeyi dışarıda bırakıyor, birçok ülkeyi dışarıda bırakıyor emisyon hedefleri açısından. Hı hı. Bunu söyleyerek benim aslında iki tane bağlayıcı anlaşma beklediğimi
benim de tam bununla ilgili ederek... bir tane aslında zor bir sorum da vardı. Yani bir haftası geride kaldı, bir hafta daha var önümüzde ve bu her şeyin değişebileceği bir hafta, bunu biliyorum ama bir yandan da senaryolar oluşmuş gibi. En iyi ve en kötü ne olabilir sizce? Bununla ilgili bir kafanızda oluşmuş olan çerçeve var mı? Paylaşabilir misiniz? Onu merak ediyordum.
Aslında genel gözlemden farklı değil söyleyebileceklerim. Evet, siyasetçiler burada, evet bir şey var, bir motivasyon var, bir siyasi irade de oluşmuş gibi görünüyor. Fakat, hı hı, siyasi irade yetersiz bence. Dün Tony Blair buradaydı. Gerçi ben dinlemedim, televizyondan ve basından neler söylediğini takip ettim. Eğer Tony Blair gibi bakılıyorsa, Tony Blair biliyorsun yıllarca hem İngiltere'de başbakanken, evet, hem de daha sonraki süreçte önde gelen figürlerden birisiydi müzakereler açısından. Onun söylediği yerde kalacaksa gerçekten çok yetersiz bu siyasi irade. Şöyle diyor, masaya konulan şimdiye kadar ülkelerin ortaya koydukları hedeflerin içinden en iyilerini seçelim. Yani en yüksek olanları demek istiyor. Hı hı. Onları toplayıp bir paket yapalım. Herkes de bunlarla bağlı olsun. Ya bu çok yumuşak bir yaklaşım. Pragmatist bir yaklaşım. Hı hı. Ona sınırlı kalırsa eğer herkes daha düşük hedefler açıklamaya devam edecek. Aynı zamanda da bir birliktelik sağlanamayacak. Bu adaleti, adalet kaygısını tamamen dışarıda bırakan bir seçim olmuş olur müzakere süreci açısından. Hı hı. Çünkü hani herkes kendisinin yapabileceğini kendi tarafından bakarak küçük göstermeye çalışıyor. Halbuki yapılabilecek daha fazla şey varken bu özellikle zengin ülkeler tarafından en az noktalarda hedefler açıklamış durumdalar. Bu kabul edilemez bir şey Tony Blair'in söylediği ama birçok ülkede siyasi lider de aslında bu pozisyonla geliyorlar bu hafta buraya gelirken. Dolayısıyla kaygı uyandırıcı beklentilerden bir tanesi bu. Hani böyle bir seçim üzerinde anlaşmaya varılmış olması. Bu hani iki senedir Bali'den bu yana devam eden sürecin süreç içinde oluşmuş olan beklentileri, Bali eylem planının da söylediği, ortaya koyduğu hedefleri karşılamayacak olan bir siyasi seçim ve karar olmuş olur. Bunu beklemek istemeyiz tabii. Yani bunu görmek istemeyiz bu haftanın sonunda. Evet. Bundan ziyade tabii hala şey endişesi devam ediyor. Liderler gelseler bile anlaşamamak konusunda. Yani bu sefer vermeyelim, bu kararı erteleyelim yönünde bir açıklamayla da sonuçlanabilir burası. En kaygı verici olanı bu. Çünkü buradaki yetkililer de iklim forumundaki halkın iklim forumundaki yetkililer de aslında siyasiler de birçok bir ölçüde bunu söylüyorlar. Hani Bona Haziran'daki Bon toplantılarına ya da biraz daha ötede Mexico City'de yapılacak gelecek seneki COP'ta bu karara varılabilir belki şeklinde. En kötü senaryo bu. Ondan daha kötü senaryo bence burada bir anlaşmaya varılması, fakat kötü bir anlaşmaya varılması. En iyi sonuç Kyoto'nun devamını sağlayacak ve de sözleşme altında öteki ülkeleri de eyleme dahil edecek ve yükümlülükler açısından birbiriyle ilişkilendirecek. Yani hedeflerle finansman desteği konusunda, teknoloji desteği konusunda etkileşim içine sokacak bu iki metni. Böyle bir şey çıkması herhalde müzakerelerden beklenecek iyimser sonuçlarda birisi olabilir diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Kapatırken şunu da söyleyeyim istersen. Sivil toplum katılımı Kopenhag'da yani bu seneye kadar gördüğümüzden çok yüksek. Türkiye'nin de ise bütün ilgili kesimleriyle burada sivil toplum açısından bakıldığında bu çok sevindirici bir gelişme. Umarım bu burada sivil toplumun varlığı, basının varlığı, müzakere heyeti üzerinde de olumlu bir etki yaratır. Ben de burada Marmara Üniversitesi adına bulunuyorum. Marmara Üniversitesi bu sene bu sürece akredite oldu gözlemci kuruluşu olarak ve Türkiye'deki ilk üniversite sözleşme sürecine akredite olmuş olan. Bunu da paylaşmak isterim dinleyicilerle.
Aslında sivil toplum kuruluşlarını döndükten sonra da burada da kazan kaynatmaya devam etmek konusunda heyecanla bekliyoruz. Çünkü büyük ihtimalle sürecin bittiği değil, tam da başladığı yer olacak. Özellikle Türkiye gibi biraz daha hükümetinin motive edilmesi gereken yerlerde.
Evet, bu Türkiye için de geçerli, dünya için de geçerli. Yani burada bırakmayıp, burada ne karar alınırsa alınsın, bunu mutlaka herkesin kendi ülkesine götürüp orada hükümetlerle ve toplumla açık bir şekilde bunu paylaşmak, sorgulamaya devam etmek. Eğer sonuçlanmazsa sonraki aşamaya daha fazla şey kazandırmak, ivme kazandırmak. Bu açıdan çok önemli olacak. Türkiye'nin iklim forumu herhalde Kopenhag'dan sonra da devam edecek.
Çok teşekkürler size. Orada kolay gelsin. Herkese selamlar. Bir şarkı arası bugün veriyoruz.
Türkiye'nin yan etkinliği var. Akşam üzeri strateji burada da açıklanacak. Biz de onu izleyeceğiz.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar. Sağ Ömer Bey'e veriyorum ben. Hoşçakalın.
Mantık.
Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.